Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Muhteşem Hata. Yazarı Frederick Forsyth. Özgün adı No Comebacks. Çevirmeni Belkıs Çorakçı. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. baskı Ocak 1984. ISBN numarası yer almıyor. Bu kitap 365 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 12 Ocak 2023. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Bir yaşlı adam beyaz saçlı, kravatlı, güzel şık giyinmiş ve onun alnına susturuculu bir tabanca dayanmış ve sanırım ateş ediyor çünkü oradan bir ışık çıkıyor. Arka kapakta ise Frederick Forsyth'ın yazı yazarkenki bir resmi konmuş. Birinci hikaye. Muhteşem Hata. Mark Sanderson kadınlardan pek hoşlanırdı ama güzel pişmiş bonfileden, yanında yalnızca orta yapraklardan yapılmış güzel salatadan da hoşlanır, her ikisini de geçici olmakla birlikte zevkini çıkara çıkara değerlendirirdi. Canı bir şey istiyorsa hemen onu bulabilecek kişiye telefon eder, istediğinin oturduğu lüks daireye yollanmasını sağlardı. Parası bol bol yeterdi böyle şeylere. Birkaç kat milyonerdi çünkü. Hem de İngiliz sterline göre birkaç kat milyonerdi. Bunu diğer ülkelerin para birimlerine çevirince serveti insanın başını döndürecek kadar büyük görünüyordu. Nice zengin ve başarılı insan gibi onun da üç hayatı vardı. Kamuya açık meslek hayatında Londra iş çevrelerinin altın çocuğuydu. Özel hayatı her zaman pek de özel sayılmazdı. Çünkü bazen insanlar özel hayatlarını basın yayının parlak ışığı altında yaşarlardı. Bir de gizli hayatı vardı. Birinci hayatı büyük gazetelerin ekonomi sayfalarına ve televizyon programlarına aksamaksızın yansıyordu. 60'lı yılların ortalarında hayata emlak komisyoncusu olarak Londra'nın batı kesiminde atılmıştı. Okul eğitimi pek yoktu ama kafası bu işlerde bıçak gibi keskindi. 2 yıl içinde oyunun kurallarını öğrenmiş, hatta daha önemlisi o kuralları yasayı ihlal etmeksizin nasıl atlatabileceğini de öğrenmişti. 23 yaşındayken tek başına kalkıştığı ilk işi başardı. 24 saat içinde yalnızca 10 bin sterlin kâr etti. Ama kendine St. John Kurusu'nda bir ev alıp ayrıca servetinin kaynağı olacak Hamilton Holding şirketini kurmayı da bu sayede başardı. Şirketinin adını öyle seçmesinin nedeni sattığı evin Hamilton Terrace Caddesi'nde olmasındandı. Ömründe yaptığı son duygusal hareket de bu oldu. 1970'lerin başlarında 2 milyon sterlini toplamış olarak artık ev alım satımına veda etti. Büro blokları işine girdi. 70'li yılların ortalarında serveti 15 milyon olunca bu sefer çalışma alanlarını çoğaltmaya başladı. Elini dokundurduğu altın oluyordu. Hem maliye hem bankacılık hem kimyasal maddeler hem de Akdeniz tatil beldeleri işinde. Gazeteler bütün yaptıklarından söz ediyor, insanlar ona inanıyor, 10 ayrı şirketi bünyesinde toplayan Hamilton Holding'in hisse senetleri de durmadan yükseliyordu. Özel hayatı da aynı gazetelerden öğrenilebilirdi. Ekonomi sayfasından birkaç sayfa daha önce tabii. Regent Park'ta bir lüks çatı dairesinde yaşayan, Worcestershire'da saray yavrusu bir evi olan, Loire Vadisi'nde şatosu, Cap Antibes'de villası, yatı, Lamborghini'si, Rolls Royce'u olan, durmadan yanında genç yıldız adaylarıyla resimleri çekilen, ara sıra 4 metrekare çaplı daire biçimindeki yatağında merceklere yakalanan bir adam. Elbette cazip gelirdi gazetelerin dedikodu sayfalarına. milyon sterlin tazminatlı bir boşanmanın ya da güzellik yarışmasına katılan biri tarafından açılan babalık davasının zararı 50 yıl önce belki büyük olur, onu yıkmaya yeterdi. Ama son 10 yıldan beri bu haberler ancak adamın bu işleri başarabildiğinin kanıtı oluyordu. Kanıt gerekiyorsa tabii. Sık sık da gerekiyordu ya. Sonuç olarak bu haberler ona olan hayranlığın büyümesine neden oluyordu. Hakkında çok haber çıkan bir insandı. Gizli hayatı ise daha başkaydı. Bir tek kelimeyle özetlenebilirdi: can sıkıntısı. Mark Sanderson bütün bunlardan bunalmış, bıkmıştı artık. Bir zamanlar Mark ne istiyorsa elde eder diye bir slogan bulmuştu kendine. Ama şimdi o slogan da eski bir şaka olmuştu. 39 yaşındaydı. Yakışıklı sayılırdı. Brando tipi yakışıklı. Fiziksel açıdan sağlam ve son derece yalnız. Birisi olsun istiyordu. Farkındaydı bunun. Yüzlerce kişi değil, bir tek kişi. Ondan çocukları olsun istiyordu. Köylük bir yerde ev dedikleri, yuva dedikleri bir yerleri olsun istiyordu. Ama o insanı bulma şansının pek fazla olmadığını da biliyordu. Ne tip birini istediği hakkında az çok fikri vardı. 10 yıldır o tür tek kişiye rastlamamıştı. Nice çapkınlar gibi o da ancak kendisinin etkileyemediği kadına ilgi duyabiliyordu. Hiç değilse kamuya açık yüzüyle etkileyemediği kadına. Yani parasına, gücüne, ününe ilgi göstereni istemiyordu. Ama nice çapkınların tersine bu gerçeği hiç değilse yalnızken, kendi kendineyken kabullenecek kadar öz eleştiri yeteneği vardı onun. Bunu herkese açıklamak alaya alınmaya, toplum hayatından silinmeye yol açardı tabii. Böyle birini hiç bulamayacağından oldukça emindi. Ama yaz başlarında bir ara buldu. Bir tür yardım işi için para toplamak amacıyla verilen bir partiye gitmişti. Davetlilerin tümünün sıkıldığı, sonunda artan bir avuç parayla da bir çanak süt alınıp Bangladeş'teki çocuklara falan yollandığı bir parti. O salonun ta karşısında durmuş, kısa boylu, şişman, ağzında bunu telafi etmek istercesine kocaman pro tutan bir adamın anlattıklarını dinliyordu. Yüzünde sakin bir gülümseme ifadesiyle dinliyor, anlatılanları beğeniyor mu, şaşırıyor mu pek belli etmiyordu. Karşısındaki adamın ilgisi daha çok onun yakasından görünen göğüs arasına yönelik gibiydi. Sanderson o tarafa doğru ilerledi. Ancak selam verecek kadar tanıdığı o kısa boylu şişman adamı kullanarak onunla tanışmayı başardı. Adı Angela Summers'dı. Elini tutan eli serin, ince uzun, tırnakları kusursuzdu. Gin toniğe benzeyen fakat aslında sade tonik olan bir bardak içkiye sarılmış duran öbür elinin dördüncü parmağında ince bir altın halka görünüyordu. Sanderson'a vız gelirdi bu. Evli kadınlar da diğerleri kadar kolay tavlanırdı. Şişman film prodüktörünü atlattı, onu alıp başka bir tarafa sürükledi konuşabilmek için. Fiziksel olarak beğenmişti onu. Bu ender bir olaydı. Ayrıca kadın onu heyecanlandırmıştı da bu pek ender olay sayılmazdı. Bayan Summers uzun boylu, sırtı dik, sakin ve hoş yüzlü bir kadındı. Modern anlamda güzel denilemese bile çok hoştu. Vücudu ise 80 yıllarının modasına hiç uymuyordu. İri göğüslü, ince belli, geniş kalçalı, uzun bacaklıydı. Pırıl pırıl kumral saçları başının arkasına toplanıp topuz yapılmıştı. Pahalı bir kadın olarak değil, daha çok sağlıklı bir kadın olarak görünüyordu. Basit beyaz bir elbise giymişti. Elbise güneş yanığını iyi gösteriyordu, mücevheri yoktu. Tek makyajı gözler çevresindeki hafif renkti. Yalnız bu bile onu salondaki sosyete kadınlarından ayırmaya yeterdi. Sanderson ilk bakışta ona 30 yaş verdi, sonradan 32 olduğunu öğrendi. Güneş yanığı herhalde kayak tatilinin Nisan'a kadar uzatılmasından ya da Karayipler'de geçirilen bir ilkbahar tatilinden geliyor diye düşündü. O halde ya kendisinin ya da kocasının bu tür bir hayat yaşayacak parası var demekti. Salondaki öbür kadınlarda da vardı aynı olanaklar. Oysa sonradan öğrendiğine göre bayağın Summers kocasıyla birlikte İspanya kıyılarında bir evde oturuyordu. Gelirleri azdı. Kocası kuşlarla ilgili kitaplar yazıyor, kendisi İngilizce dersleri veriyor, bunlarla geçiniyorlardı. Bir an için koyu renk saçların, gözlerin, bu duruşun, bu tatlı yanık cildin bir İspanyol soyuna dayandığını düşündü. Ama o da kendisi kadar İngilizdi. İngiltere'ye annesiyle babasını ziyarete gelmiş, sonradan bir okul arkadaşı ona dönmeden önce bir haftada Londra'da kalmasını önermişti. Rahat konuşabilen bir insandı. Sanderson'a iltifat etmiyor, bu da onun hoşuna gidiyordu. Ufacık bir espri yaptığında kahkahalara da boğulmuyordu. Sırtlarını duvara verip partiyi izleyerek durduklarında Sanderson, "Batı Londra toplumumuzu nasıl buluyorsunuz?" diye sordu. O düşünceli bir sesle, "Herhalde bulmam beklendiği gibi bulmuyorum," dedi. Sanderson hırçın bir mırıltıyla, "Rachel kavanozuna kapatılmış papağanlara benziyorlar," diye söylendi. O bir kaşını hafifçe kaldırdı. "Ben Mark Sanderson'ı bu toplumun temel direklerinden biri sanırdım," dedi. Takılıyordu ona, yumuşak takılıyordu ama sesi ciddiydi. "Yaptıklarımız İspanya'ya kadar yansıyor mu?" "Daily Express gazetesi Costa Blanca'ya bile gidiyor." "Mark Sanderson'ın hayatı ve yaptıkları da dahil, öyle mi?"
"Onlar bile."
Alçak sesle konuşuyordu. "Sizi etkiliyor mu?"
"Etkilemedi mi?"
"Hayır."
"O halde etkilemiyor."
Bu cevap Mark Sanderson'ı bir dereceye kadar rahatlattı. "Sevindim," dedi. "Nedenini sorabilir miyim?"
O birkaç saniye düşündü. "Biraz sahte gibi geliyor," dedi.
"Bende mi?" Sanderson beyaz elbisenin altından belli olan göğüs biçimine bakarken o birden başını ona çevirdi.
"Bilmiyorum," dedi ciddi bir sesle. "Bana öyle geliyor ki size fırsat tanınsa bayağı tatlı bir insan olabilirdiniz."
Bu cevap Sanderson'ın dengesini bozdu. "Belki de yanılıyorsunuz," dedi hemen. O yaramaz bir çocuğa gülümser gibi hoşgörüyle gülümsedi. Birkaç dakika sonra arkadaşları onu almaya geldiler. Sanderson'dan müthiş etkilendiler. Sonra da partiden ayrılmaya hazırlandılar. Giderken Sanderson onu ertesi akşam yemeğe çıkarmak için izin istedi. Bayan Summers onunla birlikte görülme konusunu sorun yapmadı. Fotoğrafçıların bulunmayacağı bir yere gidileceğini önceden varsaydı. Bir an düşündü, sonra "Evet, güzel olur sanıyorum," dedi. Sanderson bütün gece onu düşündü. Gecenin daha geç saatlerinde Annabel's denilen yerden bulup aldığı kemikli mankenin farkında bile değildi. Hayalinde o kumral saçları yanındaki yastığın üzerine saçılmış görüyordu. O güneş yanığı, bal rengi cilt parmaklarının altında gibiydi. Angela Summers'ın sakin sessiz uyuduğuna bahse girebilirdi. Her şeyi sakin olduğu gibi uykusu da sakindi mutlaka. Elini yanındaki mankenin göğsünü okşamak üzere attığında perhizden köpek kulağına dönmüş bir deri buldu. Yanı sıra da sahte bir inilti. Mutfağa gidip kendine bir kahve yaptı, karanlık salonda içti. Güneş ta uzaktaki Van Street yöresi üzerinde yükselirken o hala orada oturuyordu. Bir aşk serüveni için belki bir hafta yeterince uzun sayılmaz ama bazen bir hayatı, hatta iki, üç hayatı değiştirmeye yetecek kadar uzundur. Ertesi akşam onu almak üzere kapısına yanaştı, o da inip arabaya bindi. Saçlarını başının tepesinde yüksek bir topuz yapmıştı. Fırfırlı beyaz bluzunun kolları darlaşıyor, ucu dantellerle son buluyordu. Siyah uzunca bir etek giymiş, beline enli bir kemer takmıştı. Bu kılığıyla Edward dönemi kadınlarını hatırlatıyordu. Sanderson bundan bir heyecan duydu. Özellikle bir gece önceki düşünceleriyle çelişkiye düştüğü için heyecan vermişti bu kılık ona. Basit ama zekice konuşuyor, dinlemesini biliyordu. Sanderson işini anlatırken bile aslında işinden pek ender söz ederdi, hele de kadınlara. Gece ilerledikçe Sanderson ona duyduğu ilginin geçici bir şey olmadığını, hatta sıradan bir şehvetle olmadığını anladı. Hayranlık duyuyordu ona. İçten gelen bir sakinliği vardı bir kere. Kendini tartmasını biliyordu.
onun ağırbaşlı sessizliği Sanders'ını da rahatlatıyordu. Kimseye anlatmadığı şeyleri ona anlatır buldu kendini. Parasal konulara, bu serbest toplumdan nasıl sıkıldığını, o toplumdan nasıl bir yandan tiksinirken bir yandan da onu bir av alanı gibi kullandığını anlattı. Biliyor değil de daha çok anlıyor gibi dinlemekteydi o. Bir kadının anlaması bilmesinden çok daha önemliydi. Vakit gece yarısını geçip lokantanın kapanma saati geldiğinde onlar hala köşedeki masada konuşuyorlardı. Angela Summers'ın son bir gece içkisi için Sanderson'ın evine gitmeyi çok nazik bir şekilde reddetti. Böyle bir durumla yıllardır karşılaşmamıştı Sanderson. Haftanın ortası geldiğinde 17 yaşında bir delikanlı gibi gönlünü kaptırdığının farkındaydı. Ona en çok hangi parfümü sevdiğini sordu. O Miss Dior diye cevap verdi. Ara sıra uçakta bu kokudan küçük bir şişe satın aldığı da oluyordu. Sanderson Bond sokağına birini yolladı ve o akşam ona Londra piyasasında bulunan en kocaman şişeyi armağan etti. Angela bunu yapmacıksız bir sevinçle kabul etti ve büyüklüğüne de hemen itiraz etti. ''Aşırı bir hovardalık'' dedi. Sanderson utanmıştı. ''Kendini sana özel bir şey vermek istedim'' diye savundu. ''Dünyanın parasını vermiş olmalısın.'' Sesi sitem eder gibiydi. ''Böyle şeylere yetecek param var biliyorsun.'' ''Olabilir ve gerçekten de çok da iyi bir şey ama bu tür şeyler vermeyi sürdürmemelisin. Savurganlıktan başka bir şey değil.'' Sanderson hafta sonundan önce Worcestershire'daki evini aradı, havuzun ısıtılmasını söyledi. Cumartesi günü arabayla günü birliğine oraya gittiler, yüzdüler. Serin Mayıs rüzgarı yüzünden havuzun çevresindeki camları kapamak gerekmişti. Angela soyunma odasından beyaz, tek parça kapalı mayoyla çıktı. Görünüşü bir anda Sanderson'ın aklını başından aldı. Her bakımdan olağanüstü bir kadın dedi kendi kendine. Son olarak onun İspanya'ya doğru yola çıkmasından önceki akşam buluştular. Yan sokağa park etmiş duran Rolls'un karanlığında uzun uzun öpüştüler. Ama Sanderson elini onun elbisesinin içine kaydırmaya kalktığında o izin vermedi, eli tutup kesin bir hareketle Sanderson'ın kucağına koydu. Sanderson ona kocasını bırakıp kesin olarak boşanıp kendisiyle evlenmesini önerdi. Bunu çok ciddi söylediği için o da ciddi dinledi, başını iki yana salladı. ''Bunu yapamam'' dedi. ''Seni seviyorum, geçici olarak değil, kesin ve tümüyle seviyorum, senin için her şeyi yaparım.'' Genç kadın karanlık sokağa doğru bakarak ''Evet, sevdiğine inanıyorum Mark'' dedi. ''Sonra bu kadar ileri gitmemeliydik. Bunu daha önce fark edip seninle görüşmeyi kesmeliydim.'' ''Beni seviyor musun birazcık bile olsa?'' ''Bunu söylemek için henüz pek erken, böyle aceleye gelemem.'' ''Ama beni sevebilir miydin şimdi ya da ileride?'' Kadınlara özgü bir sağduyuyla soruyu yine ciddiye aldı. ''Sanırım evet, daha doğrusu durum uygun olsaydı seni sevebilirdim. Dıştan göründüğün gibi bir insan değilsin. Bütün bu alaycılığın altında çok kolay kırılabilen birisin ki bu da çok güzel bir şey. O halde onu bırak, benimle evlen.'' ''Yapamam, Archie ile evliyim, onu bırakamam.'' Sanderson İspanya'daki o yüzünü tanımadı adama karşı korkunç bir öfke hissetti. Kendisine o adam engel oluyordu. ''Sana benim veremeyeceğim ne verebilir?'' O biraz hüzünlü gülümsedi. ''Yo, hiçbir şey'' dedi. ''Aslında çok zayıftır, pek etkin biri değildir.'' ''O halde neden bırakmıyorsun onu?'' ''Çünkü bana ihtiyacı var.'' Çok basit bir cevaptı. ''Benim de ihtiyacım var sana.'' O başını iki yana salladı. ''Yo, pek sayılmaz. Sen beni istiyorsun, bensiz de olabilirsin ama o olamaz, yeterli gücü yok.'' ''Benimkisi seni yalnızca istemek değil Angela, seni seviyorum. Dünyada her şeyden çok sana tapıyorum, senin özlemini çekiyorum.'' O kısa bir sessizlikten sonra ''Anlamıyorsun'' dedi. ''Kadınlar sevilmeyi sever, tapılmaya taparlar, istenmeyi isterler. Ama bunlardan önemlisi bir kadının ihtiyaç duyulmaya ihtiyaç duymasıdır. Archie'nin de bana ihtiyacı var, soluduğu hava kadar.'' Sanderson içtiği sobraniyi tablaya bastırıp söndürdü. ''Demek onunla kalacaksın. Ölüm sizi ayırana kadar.'' diye tısladı. O bu şakaya katılmadı, başını salladı, dönüp Sanderson'a baktı. Evet, aşağı yukarı öyle. Ölüm bizi ayırana kadar. Üzgünüm Mark ama böyleyim ben işte. Başka bir yerde, başka bir zamanda olsaydı, Archie ile de evli olmasaydım durum farklı olabilirdi. Herhalde de olurdu. Ama ben kocamla evliyim ve bu işte bu kadar.
Ertesi günde gitti. Sanderson onu alana kadar kendi şoförüyle yolladı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.